Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimiyle alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar, Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuklarım Dilek Dayınlarlı, Scalex Ventures General Partner'ı ve Şafak Tüfekçi, Scalex Ventures The Associate. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Eren.
Hoş bulduk.
Şimdi bugün neden buradayız? Önce ben bir girişini yapayım. Ondan sonra sizden de aslında duymak istiyorum. Şimdi biz Scalex Ventures ve Üretim Bandı olarak bir işe giriştik. Product konferansı organize ediyoruz. Ürün konferansı organize ediyoruz. Product Leadership Summit adı altında. Maalesef limitli bir kapasitesi olan bir konferans. Çünkü bu ilkini yapıyoruz. İnşallah daha da büyüyecek. Bu konferansta da aslında sektörümüzdeki, ekosistemdeki ürün liderlerini bir araya getirip ürün şirketlerini, ürün organizasyonunu ölçekleme üzerine konuşacağız. Neden böyle bir şey yapıyoruz konusunu size bırakayım.
Güzel soru. Deli miyiz biz? Aslında Eren biliyorsun birazcık bizim DNA'mızda da yani nasıl birlikte öğreniriz, insanlar bir araya nasıl gelir, birbirinden öğrenirler hep var. Scalex'in ilk doğduğu günden beri olan bir şey. Bir taraftan Berkay gibi ortak olunca tabii şirkette ürün çok önemli. Zaten bunu ürünü başarılı bir ürün yapmış. Bunu büyütmüş biri olarak. Biz hep şeyi düşünüyoruz. Biz nasıl olur da gerçekten kuruculara, girişimcilere yardım ederiz konusunu düşündükçe özünde genelde iyi ürün yapmayı bilen çok az insan oluyor. Bu arada öyle kolay bir şey de değil. Sen de bir ürün yöneticisin. Hani iyi olanından birisin. O yüzden belki sana kolay geliyor ama buna tasit bilgi mi diyelim, ne diyelim? Böyle bilgiler arasında denemekle, iyileri görmekle, bir sürü şeye dokunmakla gelişiyor. Asıl amacı o aslında. Biz nasıl olur ekosistemde en büyük etkiyi yaratabiliriz, insanlara destek olabiliriz kısmı var benim tarafımda. Şafak için de başka tarafından anlatabilir belki. Çünkü aslında bunun mimarı siz ikinizsiniz.
Ya birincisi ilk olarak şuradan çıktı. Ben uzun zamandır aslında Üretim Bandı'nın kendim bireysel olarak da takipçisiyim. Böyle Covid döneminde, pandemi döneminde özellikle fark ettiğim şeylerden biri bu tür bilgi paylaşımlarının fiziksel ortamda çok daha ya da komünitelerin fiziksel ortamda bir araya geldikten sonra çok daha aktif hale geliyor olduğunu gözlemledim bireysel olarak. Dolayısıyla şu anda da kendim de olabildiğince fiziksel aktivitelere yani pandemi el verdikçe katılmaya çalışıyorum. Üretim Bandı'nın aslında online'daki komünitesini inanılmaz başarılı buluyorum. Ama hani bunu nasıl üzerine koyabiliriz? Biz nasıl destek olabiliriz? Scalex Ventures olarak düşündüğümde aslında böyle bir etkinlik yapmak zaten globalde bunun yani ürün yöneticileri için yapılan etkinliklerin bir sürü örneği var. Türkiye'de yok. Dolayısıyla hani bunu yapacak doğru ekip Üretim Bandı ve Scalex olduğunu düşündüm. Yani böyle bir eksikliği gördük diyelim. Bir şekilde komüniteyi daha da aktif hale getirmek istiyoruz. O komünitenin Scalex Ventures olarak da bir parçası olmak. Daha çok insanlardan öğrenmek ama insanlara da bir katkımız oluyorsa biz de onlara o katkıyı sağlamak istiyoruz.
Süper. Yani evet offline etkinliğe döndüğü zaman gerçekten orada o topluluğun kaynaşması bir başka oluyor. Online dinamiği başka, offline dinamiği başka. Bence hani sizin bir yatırım fonu olarak product topluluğuna böyle bir önem göstermeniz de bence çok güzel bir davranış. Teşekkür ederim. Yani üretim bandı olarak değil, hani genel ekosistem anlamında da söylüyorum. Demek ki hani bir yatırım fonu buraya zaman harcıyorsa ve burada bilgi paylaşımını hızlandırmaya çalışıyorsa demek ki hani burada bir şey var demek oluyor burada. Etkinliğimizin ana sorusu ürün organizasyonunu, ürün şirketlerini nasıl ölçeklendiririz? Başarılı bir ürün kültürünü nasıl yayarız? Şimdi tabii ben ürün tarafından geliyorum ama sizin yatırımcı tarafından bakış açısınızda bu konuya merak ediyorum. Ürün kültürü dediğimiz zaman size ne ifade ediyor bu? Yüzlerce şirket görüyorsunuz, belki binlerce şirket görüyorsunuz. Ve o şirketlere baktığınızda tırnak içerisinde başarılı diye adlandırabileceğiniz ürün kültürlerine baktığınızda neler ön plana çıkıyor?
Biraz daha yukarıdan alacağım. Ne demek istiyorum? Şimdi ürün yapmak çok zor. Bence en büyük dertlerden biri bu. Çünkü ürün yöneticisi demek, ürünü yapmak demek birçok farklı şeyi bir araya getirmek oluyor. Bizim yaptığımız işte aslında hızlı büyüyen girişimlere yatırım yapmak. Aslında o ölçeklenme var özünde. Ya yani hızlı ölçeklenebilecek işlere bakıyoruz ve ortak olmak istiyoruz. Bu ne demek? Özünde iyi bir ürün demek. İyi bir ürünün yoksa ölçeklenemiyorsun. Her şeyin damıtılmış versiyonuna ürün diyebiliriz. Ama orada ürün niye zor diye düşündüğünde ya o kadar çok challenge var ki. Bu arada bizim tabii odaklandığımız kısım da B2B ürünler. Benim ya yıllardır herhalde 10 binden fazla girişimciyle konuşmuş biri olarak özellikle B2B ağırlıklı gidiyoruz şu anda. Kurucu ortaklardan biri zaten ürünün başında oluyor ilk başta. Senin gibi paraşütte bu arada bence unique bir case var orada. Güçlü bir ürüncünün çıkması erken aşamada. Ama neyi zor, neleri görüyorsun? Müşteriyi dinlemesi lazım. Pazarı anlaması lazım. Pazar inputlarını alması lazım. Trend nereye gidebilir? Oradaki alttaki itici güçler neler olabilir? Bunu anlaması lazım. Hangi müşteriyi dinlediği çok önemli. O müşterinin hangi olgunlukta olduğunu anlamak çok önemli. Yatırımcı geliyor bir şey diyor. Şimdi hani aslında birçok insandan input alıp doğru karar vermesi gereken kişi, ürünü yaratan kişi. Ve bu o kadar zor ki. Bizim buna kafayı kırmamızın belki de en büyük şeyi bu. Bu zor bir şey ama şirketin başarısını en çok etkileyen burada alınan öncelikler verilen kararlar aslında. Hangi kararı alıyorsun, neyi önceliklendiriyorsun? Bunu biz nasıl konuşarak birlikte öğrenebiliriz? Bunun playbooklarını nasıl getiririz? Ya tabii ki resepler var, playbooklar var filan ama onun dışında bence insanlar birbiriyle konuştukça da çok büyük fikir alışverişlerinden önemli bilgiler çıkıyor diye düşünüyorum. Zor iş.
Paraşüt örneğinde 3 ortak da aslında bayağı ürün kafalı ortaklardı. Bence zaten hani çıkış noktası orası. Yani çok teşekkürler, güzel şeyler söyledin ama bence orada hani kurucu ortakların çok büyük rolü vardı. Oradan da aslında şeye geleceğim. Yani zaten siz şu an ortaklarla çalışıyorsunuz, founderlarla çalışıyorsunuz. Zaten sizin için iyi bir ürün eşittir ilk noktada ürün anlamında başarılı kurucu ortak. Zaten siz geldiğiniz özellikle seed stage'de geliyorsanız zaten product organizasyonu diye bir şey yok. Yani product organizasyonu kurulması gerekiyor. O yüzden de aslında siz bir founder'a baktığınız zaman, onunla konuştuğunuz zaman, ürününe baktığınız zaman evet bu founder başarılı bir ürüncü sorusunun cevabını nasıl alıyorsunuz? Neye bakarak alıyorsunuz?
Zor soru. Aslında anlatması zor. Yani Şafak da bir sürü şirket görüyor. Onun perspektifini de duymayı ben de çok istiyorum şu anda. Benim için en kritik noktalardan biri aslında aradaki progress ettikleri zaman oluyor. Nasıl develop ediyorlar? Yani aslında o beyindeki algoritmasını, düşünme lojiyi nasıl geliştiriyor? Ne kadar hızlı input alıp ona göre önceliklendirip karar verebiliyor? Hani bu böyle anlatması kolay ama yapması zor bir şey ya. Her taraftan bir yerden input gelirken. Bence ama bu sorunun özünde bir de şöyle bir şey var. Kontekst önemli. Hangi aşamada olduğu girişimin? Erken aşamada mı? Yoksa daha sonra ölçeklenme aşamasında mı da çok kritik? Erken aşamadaysa çünkü aslında şöyle oluyorsun. Ben hep söylüyorum iyi şirketler, yani iyi müşteriler iyi şirket yaratır, startup yaratır diye. Ya ilk aşamada dokunduğun her müşteriden aldığın şey, onu anlaman, aynı dili konuşman, onun kontekstini anlaman çok kritik. Domain expertise çok kritik. Parantez açacağım oraya, geri döneceğim. Bazen de çok iyi biliyor olmak da curse de olabiliyor, onu da söyleyelim. Çok iyi bilen çünkü bu sefer kafasına göre gidebilir. Yani kısaca aslında erken aşamadaysa doğru müşterileri bulup onları anlayıp, pazarı anlayıp, diğer inputları anlayıp doğru ilerlemek çok kritik. Ve aslında orada yarattığı ilerleme, progress çok önemli. Uzun söyledim Şafak, sana atayım topu.
Ya aslında hani erken aşamada kurucularda tabii daha büyük bir şirketin içindeki product ekibinden dediğin gibi çok daha farklı oluyor. Ama ben yine de görev bazlı düşünüyorum. Ya bence hani product ekibinin genel görevi aslında şirket ile müşterilerin, pazarın, yani Dileğin bahsettiklerine benzer şeyler aslında uyumunu sağlamak. Yani pazardaki ihtiyaç ne, pazardaki trend ne, müşteri aslında neyi önceliklendiriyor, neyi istiyor, bunu içeride aslında uygulayan insan. Dolayısıyla ilk başta kurucu bu profilde oluyor. Yani ben de ilk dikkat ederken bu ne kadar ürün odaklı bir kurucu diye baktığımda dikkat ettiğim şey bu insanın pazardaki müşteri ne kadar dinliyor, gelen feedback'i ne kadar anlıyor. Çünkü biz aslında yatırım süreçlerimizde müşterilerle de tanıştırmalar yapıyoruz ve aslında müşterilerden de feedback alıyoruz. Müşterilerin yorumlarına karşı nasıl hareket ediyor aslında girişimci de görmeyi bekliyoruz. Eğer girişimci içeride farklı şeyleri önceliklendiriyor ve müşteriden gelen yorumları, bu arada kendi vizyonuyla bazen örtüşebilir, bazen örtüşmeyebilir ama oradaki önemli olan düşünme tarzı. Yani ignore etmek de olabilir belki gerektiğinde. Ama sonuçta o düşünme tarzı ile birlikte biz de kendi içimizde kurucu ne kadar ürün odaklı onu değerlendirmeye çalışıyoruz.
Belki ufak orada bir tık detaya girebiliriz. Yani karşısındaki müşterinin kim olduğunu anlıyor mu? Mesela developer benim müşterim diyorsa Houston problemimiz var gibi bir şey olabilir. Yani onun derdi ne? Ben neyi çözüyorum? Ürünüm tam olarak bunu nasıl çözüyor? Ürünüme nasıl onboard ediyorumdan tut da tam olarak ona yarattığım değer nerede? Onu nasıl, hangi mesajla yakalıyorum gibi şeyleri düşünmen gerekiyor günün sonunda bir ürüncü olarak. Ve sürekli onu geliştirmen gerekiyor. Aslında ikimizin de dediğinin özeti bir product yöneticisi gibi anlayacak, ürünü pozisyonlayacak. Ama en önemlisi doğru müşterileri bulduktan sonra onunla birlikte ürünü geliştirmeye devam edecek insan olması çok kritik. Çünkü biz girdiğimizde zaten hiçbir şey olmuyor. Amaç onu büyütebilecek insan olması.
Şirkete baktınız. Bu tarafta çok kuvvetli bir şey görmediniz. Hani süper skor almadı belki sizin değerlendirmenizden ama başka bir şey var ki inanılmaz bir de. Ne bileyim yani hani elinde inanılmaz bir müşteri ulaşım kanalı vardır. Çok çok değerlidir ama ürün sensi veya ürün kültürü çok kuvvetli değildir. Bu sizin için hala okey mi yani? Çünkü hani oradaki düşünce de hani bu geliştirilebilir bir skill set mi sorusu aslında.
Ya zaten ben yatırımcının rolüyle mesela ilk işe alınan product manager'ın rolünün biraz benzer olduğunu da düşünüyorum. Çünkü aslında yatırımcı da işte pazarda aslında bunlar varı araştırıyor. Pazardaki trendler, müşterilerle konuşuyor. Çünkü aslında due diligence sürecinde tıpatıp bunları yapıyoruz. Yatırım sonrasında da destek olmak için şirkete bunları yapıyoruz. Dolayısıyla ilk alınan product manager da benzer şeyleri yapıyor. O yüzden bence en azından şirket tabii işte ilk ürün yöneticisi alınana kadar bir süreçte de yatırımcının desteğiyle bence eğer ürün kafası diyelim yani ürün kafası olmasa bile kurucu da bence idare edilebilir, geliştirilebilir gibi düşünüyorum. Ama tabii ki yani bu bahsettiğin şey teknolojisi çok güçlüdür, inanılmaz bir işte channel'ı vardır vesaire gibi şeyler çok hani istisnai ve hepsi kendi içinde değerlendirilmesi gereken örnekler.
Orada aslında şöyle neye bakıyoruz diye düşündüm. Bir kere bir problemi görmüş mü? O problem yeteri kadar büyük mü? Bu kurucu bu problemi çözecek en doğru insan mı? Niye o? Niye şimdi? Gibi sorular. Ya bu direkt şu anda aslında yatırımcının kafasının nasıl çalıştığı. Senin sorduğun soruda aslında bir CEO olarak gelişebilecek mi sorusu var. Çünkü CEO olmak ne demek? Doğru koltuğa doğru insanı oturtturabiliyor mu? Yeteneğini de eklemesi gerekiyor. Hani ürün ilk başta ne var? İnsanların derdini çözecek bir ürün yaratabiliyor mu? Bunu ben gidip validate edebiliyor muyum? Yani konuşabiliyor muyum bir müşteriyle? Buna ihtiyacım var diyebiliyor mu? İlk aşama aslında. Ama ondan sonra bu insan bu şirketi büyütebilecek mi? Doğru insanları buraya getirebilecek mi? Doğru kararları alabilecek mi? Parayı yaratabilecek mi? Hani bir taraftan bu kaynakları sağlamak için gibi sorular geliyor. Aslında CEO'nun üç işi var diyoruz zaten. Bankadaki para, doğru insanı doğru koltuğa koymak ve strateji marketing diyorum ben. Hani ben hangi müşteriye hangi mesajla ulaşacağım, nereye gidiyorum'a karar vermek. Yani bu üçünü yapan insana dönüşüyor. İlk başta productçı, sonra buna dönüşen bir insan gibi düşün. Ya tabii ki biz her şeyi biliyoruz diyemeyiz ilk günden. Sadece daha pattern tanımadan dolayı yeteneklerimiz daha gelişmiş diyebiliriz. Ama zamanla görüyorsun çok dürüstçe. Önceden yakalayabileceğin hep progress rate oluyor. Hepsinde çok farklı yetenekler ortaya çıkabiliyor. Ama hepsinde ortak olan ne kadar hızlı gelişiyorlar çok ortak nokta.
Ana gösterge o mu?
Tek değil ama hepsinde ortak olan o. Tek değil kesinlikle. Hepsi farklı bir güçle geliyor daha sonra. Farklı bir güçleriyle kazanıyorlar ama ortak olan noktaları hep oluyor. Feedback'e çok açıklar. Yani yaptıklarına inandıkları yolda gitmek istiyorlar. Onda çok netler bu arada. Oradan oraya savrulmuyorlar. En iyi şekilde geliştirmek için etraftan gelecek feedback'lere çok açıklar. Ama gene kendi kararlarını veriyorlar gibi diyebiliriz. Biraz soyutsal kalıyor ama genel olarak böyle. Mesela dedin ya belki iyi bir yönetici değil. Yani kanalını iyi buldu. Ama iyi yönetecek adamı getirmezse patlıyorlar. Yani iyi ürün yaratacak insanı getiremiyorsa. Getiriyorsa çözüyor zaten. Orada o liderlik vasfıyla öne çıkıyor.
Biraz daha ileri evreye gidelim. Artık biraz daha büyüme aşamasında, hatta belki büyüme aşamasında ortalarında artık olgunluğa gitmiş durumda. Şimdi oradaki, çünkü ilk başlarda dedik yani müşteriyi doğru tanıyor mu? Problemi iyi analiz ediyor mu? Aslında bir PM'den bahsediyorsunuz yani o noktada.
Evet,
yani
müşteriyi... PM'lere yatırım yapıyoruz.
Aynen.
PM'ler canımız.
Pazarı iyi analiz ediyor mu? Problemi iyi analiz ediyor mu? Doğru müşteriyi buluyor mu? Falan filan gibi şeylerden bahsettiniz ama artık hani büyüme aşamasında artık zaten bir müşteri belirleme değil başka şeyler herhalde biraz daha önceliklenmeye başlıyordur diye tahmin ediyorum. Ama hani size de sormak istiyorum yani şirket ölçeklendiğindeki o product culture, ürün kültürü şekil değiştiriyor mu?
Çok değiştiriyor tabii ki. Bir kere ilk başta challenge değişiyor. İlk başta ilk 10 müşteriye gittim. Nasıl ikna ettim? Ürün neydi? Validate ettik. Product market fit oluşturduk kafası var. Yani sürekli bir şeyleri araştırıyorsun, explore ediyorsun. dünyası. Ötekinde bulduktan sonra product market fit'i ben bunu nasıl ölçekleyeceğim? Yani ilk başta her bir müşteriye gidip konuşurken, yani sen de biliyorsun bunu. Ondan sonra ben bunu full story'de nasıl göreceğim? Analytics'imi nasıl kuracağım da scale'da datamı anlamlandırıp buna daha iyi çözüm getireceğim? Ve bir kişi değil, işte bu takım olarak bunu nasıl yapacağım? İşte ilk başta büyümeyi de sen yapıyordun, satışı da sen yapıyordun büyük ihtimalle. Hani ürün yöneticisi çünkü bu demek. Yani bence her şeyin korunda. Ben hep şey diyorum, ürün yöneticisi ya işte CEO ya da mini CEO. Hani benim gözümde hep öyle. O yüzden çok önemli bir pozisyon. Ama sonra o pozisyondan parçalar takımlara bölünüyor. Hani bunu nasıl yöneteceksin? Doğru insanı nasıl koyacaksın gibi daha farklı challenge'lar oluyor. Hatta ben ona kısaca şöyle diyorum. İlk başta savaşçısın. Gidiyorsun, savaşıyorsun sonuna kadar. Hani sen alıp geliyorsun. İkinci de mimara dönüşmen gerekiyor. Hani aradaki aslında biraz kafanın değişimi o şekilde diyebiliriz. Çok çok büyüdüğünde de amirale dönüyorsun yani. Hiçbir şey yapmıyorsun da o işi doğru yapacak insanların yetişmesini hem seçiyorsun hem yetiştiriyorsun gibi. Tabii ki her aşamanın şeyi farklı, sıkıntısı.
Siz şöyle bir şeye denk geliyor musunuz şirketler büyüdükçe? Sanki ilk başlarda biraz daha hani ürün odaklı bir şirket olarak başlayıp ondan sonra biraz daha satış pazarlama odaklı bir şirket haline geliyor sanki şirketler. Sonra tekrardan böyle bir ürüne geri dönüş gibi bir sanki bir cycle mı var acaba diye bir şey görüyorum. Ya çünkü ilk başta hani dediğin gibi hani var olma savaşı oldurmaya çalışıyorsun. Ürünün pazarda bir problemi çözmeye çalıştığını o tezi kanıtlamaya çalışıyorsun. Sonra da büyüme. Bastır bastır bastır. Şimdi orada sanki şirketin kimliği değişiyor gibi hissediyorum ben bir başlangıç evresinden büyüme evresine geçtiğinde. Biraz daha böyle hani yönetim de biraz daha satış ve pazarlama odaklı oluyor gibi hissediyorum. Bilmiyorum sizin gözlemleriniz benzer mi?
Farklı kurucu personaları var aslında. Bence bahsettiğin bir personanın örneği. Daha böyle teknik kurucularda olan böyle ilk başta ürün odaklanıp sonradan belki işte bir satış tarafına kayma ya da satış tarafına önceliklendirme vesaire olabiliyor. Ama ben şey örneğini de çok gördüm yani bireysel olarak. İlk başlarda tamamen satış odaklı ürün geliştiren de çok insan var. Özellikle Türkiye gibi pazarlarda yani çünkü sermayeye erişim çok yüksek olmadığı için zaten şirketler ayakta kalabilmek için satışı yapmak durumunda. Dolayısıyla çoğunlukla büyük enterprise müşteriler ne istiyorsa onu geliştiren yani ürün geliştirme öncelikleri tamamen enterprise müşterinin isteklerine bağlı olarak olan da çok şirket var. Dolayısıyla aslında iki tane ya farklı örnekler var. Ama şey konusu kesinlikle doğru. Şirket biraz daha büyüdükten sonra bir kere içerideki operasyonlar bile değişiyor. İlk başta işte bahsettiğiniz işte ürün pazar uyumu, product market fit'i yakalamak için girişimciler çok farklı use case'leri denerken belki işte o bir yerde tutunduktan, bir yerde işte o doğru uyumu yakaladıktan sonra aslında ürün daha hızlı gelişmemeye başlıyor. Yani çünkü farklı farklı daha agile bir dönem varken ondan sonra daha böyle yavaş yavaş scrumların belki daha da sıklaştığı ama ürünün daha yavaş geliştiği bir döneme falan evriliyor. Orada bir geçiş var tabii ki özellikle product market fit öncesi ve sonrası. İşte onun farklı personalarda bence satış öncelikleri işte ya da ürün öncelikleri değişiyor diye düşünüyorum.
Kesinlikle katılıyorum. Şafak'la görüyoruz zaten bunu sürekli. Bir de doğal döngüler var şirketlerin içerisinde sanki. Hani personayla birlikte ayrıca. Bu doğal döngüler ne? Aslında product market fit'i yakalayana kadar. Ya gerçek problemi ben ona product market fit'te peynir ekmek gibi sattığımız ürünü bulana kadar dinliyorum. Başka da bir şey bulamadım. Peynir ekmek gibi sattığımız ürünü ve gerçek derdi çözen ürünü bulana kadar aslında sürekli onu yaratmak için uğraşıyorsun. O farklı bir kafa yapısı oluyor. Onu bulduktan sonra amacın zaten onu büyütmek oluyor. Demin aslında az önce konuştuğumuz gibi. Organizasyon da ona göre şekillenebiliyor çoğunlukla. Ama biliyoruz ki ürünlerinde kendi yaşam döngüleri var. Sen pazarda rekabetçi kalmak için tekrar ürüne, özüne geri dönmen gerekiyor gibi döngülerin olduğuna kesinlikle inanıyorum.
Şey benzetmesini görmüştüm çok hoşuma gitmişti de. Product market fit'e gelene kadar şirket ilk albümünü çıkarıyor ve o ilk albümün tutmasını sağlıyor. Yani ilk albüm tuttu diyelim, product market fit yakalandı. Aslında ürün yöneticilerinin yaptığı şey tamamen değişiyor. Çünkü ikinci albümü tutturmaya çalışıyorlar ve aslında ilk albümü çıkarırken tamamen özgürsünüz. Herhangi bir müziği yapabilirsiniz, farklı tarzlar deneyebiliyorsunuz falan. İlk albüm tuttuktan sonra artık bir personanız var. Yani sizi dinleyen bir rock dinliyor, rap dinliyor. Ya bir grup var ve o ürünün beğeneceği bir şey çıkarmak ve o ürünü yani o kitleyi tekrar mutlu etmek gerekiyor. O tamamen aslında bir algı değişimi yaratıyor.
Bir de dedin ya satışa dönüyor. Aslında kendi fanlarını yaratıyor diyelim. Şafak'ın söylediği gibi. Kendi grubunu yaratıyor ya. Kendi grubunu yarattıktan sonra insanların kafası biraz şeye de kayıyor. Ben bu gruba başka ne satarım da oluyor bence. Onun etkilerini de görüyorsun. Çünkü o müşteriye sahipsen sen, custom acquisition'ın yok. Sadece yeni ürün geliştirerek de bu satışı arttırabilirsin. Ya biliyoruz işte upselling, cross-selling gibi bir sürü şeylere de gidiyorsun. O döngülerden geçiyorsun. Ama bence şu anda bir fenomen var. Ürün odaklı büyüme, product-led growth. Zaten görüyoruz şu anda IPO yapmış bir sürü çok başarılı şirket böyle büyüyor. Yani aşağıdan yukarı büyüme de diyorlar, bottom-up büyüme de diyoruz. Aslında kullanıcının eline ürünü verdiğin ve bunu aslında bir müşteri kazanım kanalı olarak kullandığın şirketler çok başarılı olmaya başladı. Bunun en büyük sebebi Slack oldu. Çünkü hatırlıyorum ondan önce enterprise satış yapmıyorsan İyi değildin yani. Bugün bütün herkes Slack gibi büyüyen B2B şirket arıyorum diyor. Çünkü sen dünyanın en hızlı büyüyen B2B şirketi olunca, insanların eline verdiğin ürünle üzerine enterprise takır takır satınca yeni fenomen yarattı diyelim. Bunun da çok büyük etkisi var. E tabii bu niye önemli? Ya o kadar çok rekabet var ki. Şimdi doğru konuşalım. Yani bu kadar rekabetin olduğu bir dünyada sen müşterinin kafasına nasıl farklılaşıp kazanacaksın? Kendini nasıl iyi bir yer edeceksin? Gerçekten bu problemi nasıl çözeceksin? Bunu çözmeyen var mı? Sen ne kadar farklı çözebileceksin gibi soruların sofistikasyonu değişti pazarda. O yüzden ürünü eline verip kullandırıp büyüme stratejileri daha başarılı olmaya başladı. Şey gibi yani parfümü test ettirip kullandırtma gibi. Tabii aynı şey değil ama insanların şeyini alma, farklılığını hissettirip onları kazanma çok daha kritik.
Peki ürün şirketleri büyürken ne gibi challenge'lar görüyorsunuz?
İşte o dediğim gibi o değişimi yönetmek bazen ilginç olabiliyor. Neden ilginç olabiliyor? Şöyle product manager'lar aslında şirketin belli noktalarda operasyonel anlamda tam merkezinde durduğu için tam ne zaman şirkete girdiği ilk mesela PM'in sonrasında da aslında o PM'lerin ne kadar ya bu aslında işte mühendislere falan oranlıyorlar. İşte ürün yöneticileri sayılarını. 10 mühendise bir yönetici olmalı, 5 mühendise bir yönetici olmalı falan gibi diyenler muhtemelen şirket büyüdükçe aslında 25'te 1'e falan düşüyor. İlk başta daha küçük başlıyor ama işte o geçişleri yapabilmek çünkü işte bu Dunbar sayısı var ya bir insanın aslında 150 tane makul ilişkisi olabilir gibi. Aslında product manager'ların da şirkette belli sayıda makul ilişkisi olabiliyor. Belli şekilde operasyonu anlamlı şekilde yürütebiliyorlar. Diğer türlü ya gerçekten beyinleri yanıyor ya da işte şirket gerçekten müşterinin istediğini tam hızda aynı hızda yetiştiremiyor bazen. Mesela çok product manager az mühendis olursa çok iyi anlıyoruz müşteriyi ama bir şey yapamıyoruz oluyor gibi. Tam o dengeyi tutturabilmek yani ilk insanı doğru alabilmek şirket büyüdükçe de o dengeyi hep tutturabilmek bence biraz yorucu oluyor. Tabii şirket bunu tutturamayınca anlıyor ve ona göre düzeltiyor ama benim hani gördüğüm challenge'lardan biri bu.
İlk dediğime eko yapacağım biraz ama kesinlikle en büyük dertlerden biri bu. Şöyle neydi bu? Ürün geliştirirken önceliklendirme ve doğru kararı doğru kaynaktan alıp yapma. Yani mesela bir kurucu aşırı hangi müşteri ne derse onu dinleyebiliyor. Ama mesela aslında müşterilerin personaları birbirinden alakasız farklı olabiliyor. Pazarın isteğini talebini duyamıyor biliyor. Hani bunu anlaması gerekiyor. Rakiplerin yaptıklarını pozisyon alamıyor. Benim rakibim yok diyor. Yani aslında ben ürün yönetimine hep şey diyorum. Psikoloji anlaman lazım. Pazarlama anlaman lazım. İyi hitabetin olup konuşabiliyor olman lazım. İnsanları yönetebiliyor. İkna edebiliyor olman lazım. Çünkü sen şey insansın. Ya bir şeye karar vereceksin, bu inputların hepsini alacaksın, doğru karar vereceksin ve insanların bunu uygulaması için ikna edeceksin. Hani bunların hepsini birlikte yapıyor olmak çok farklı yetenekler gerektiren bir şey. Bunu yapmak zor zaten. Yani bunu yapan insanı bulmak da çok zor. Sahada savaşıp yani sırf okumakla değil, bence kesinlikle playbooklar çok önemli. Template'lar, playbook'lar okumak. Ama deneyip yanılmak, bunu iyi yapanların yanında olup onlardan öğrenmek de çok kıymetli diye düşünüyorum. Doğru yeteneği bulmak kısaca ve onun doğru karar verip önceliklendirmesini sağlamak.
Şey dedin o, bence çok ekstra tekrar ben de vurgulamış olayım. Ya küçük ekipte herkese aynı hedefe koşturmak çok daha kolay. Ama ekip büyüdükçe, yeni insanlar işe aldıkça aslında product manager bir vizyonu execute ediyor içeride. O yeni insanları da aynı vizyon uğrunda koşturmak aslında şirket büyüdükçe bence zorlaşan durumlardan biri. O hedefe koşmayı isteyecek. Ya çünkü 50 insanı ikna etmen gerekiyor. İkna etmek demiştin Dilek. O 50 insanı ikna etmek daima daha zor oluyor bence.
Bir de ben buna şey örneği veriyorum. İlk başta aslında küçük bir sandaldayız. bottayız. Herkes kürek çekiyor. Sağa çek, sola çek, rüzgar geldi, şu adaya gidiyoruz, durun orada bir şey yok, bu tarafa gidiyoruz demek kolay. O işte explore ettiğin dönem, daha çevik olabiliyorsun. Ama ondan sonra büyüdüğünde büyük bir gemiye geçiyorsun. Yani güvertede biri olacak, biri dürbünle bakacak, biri yön verecek. Aslında bütün insanları yönetmen lazım. Bu farklı bir yetenek seti diyebiliriz. Bu aşamaları geçiyor olmak, büyüyor olmak da o kadar kolay olmuyor.
Sizin fon olarak özellikle başından beri hani podcast'in başında da bahsettiniz. Bilgi paylaşımına hani çok önem veriyorsunuz bununla ilgili. Birden fazla etkinlik yaptınız. Product alanında da yaptınız. Satışla alakalı da yaptınız. Webinarlar da yaptınız. Hani hem fiziksel hem online şeyler de yaptınız. Şimdi oradaki şeyi merak ediyorum. Neden buna önem veriyorsunuz? Çünkü biz de üretim bandı olarak hani bizim de misyonumuz. Hani biz ürün geliştirme ve şirket yönetimi diyoruz. Hani bu alanda bilgi paylaşımı yapmaya çalışıyoruz. Ama sizin fon olarak oraya bakış açınızda merak ediyorum. Neden bu sizin için önemli?
İlk başta da aslında söylediğim gibi, yani görev tanımı olarak bence ürün yöneticisi ürün pazar uyumunu yakalama ve onu scale etme konusunda, yani ölçekleme konusunda içerideki en önemli insan. Dolayısıyla şirketlerin de başarılı olma olasılığını en çok arttıran özellik de, yani bir şirketin genelde başarılı olma olasılığını aslında bu ürün pazar uyumu ve o ürün pazar uyumu yakaladıktan sonra şirketin o pazarda ürünü nasıl iyi geliştirmeye devam ettiği. O yüzden ya hem bizim portföy şirketlerimizin genel olarak başarılı olması hem ekosistemin totalde başarılı olması adına ben ürün yöneticilerinin doğru bilgiye, doğru insanlara erişimi olması gerektiğini düşünüyorum. En kolay başarıyı da bu sayede yakalayabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden bence buraya ekstra bir ilgi ve özen gösteriyoruz.
Aslında biz seninle hep konuşuyoruz Eren. Yani en başından beri sen bu hikayeyi biliyorsun. Birazcık kurucuların tutkusu da diyebiliriz aslında. Nasıl olur da girişimcinin yolculuğunda biz onlara yardım eder, başarı olasılıklarını artırırız ve bundan aslında keyif almalarını da sağlayabiliriz. Yani bu zor bir yolculuk. Yani ben de kendi işimi kurduğum günden beri hani acılı, roller coaster kolay bir şey değil. Ama nasıl öğreniyor insanlar diye baktığında aslında insanlara bir o resipileri veriyorsun, playbookları. Ama usta çırak ilişkisi dünyanın en iyi öğrenme yöntemi. Yani biz onu insanların arasında sağlayabilirsek, işte playbookları sağlayalım, insanların arasındaki interaksiyon artsın ve birlikte konuşup birlikte öğrensinler birbirlerinden. Sen o zaman aslında başarı olasılığını daha çok artıyorsun. Berkay'la hep dalga geçiyoruz zaten. İşte ben founder olarak yaptığım hataları diğerleri yapmasın istiyorum diyor. Ben de tam gaz. İşte biz onu fethederiz, bunu yaparız. Ya aslında amaç nasıl olur da bunu sağlarız insanlar için. Bu bizim tutkumuz hani.
Ya bilgiyi ölçeklemek, bu know-how ölçeklemek de bence bir challenge. Yani aktarabilmek, bunu uygulanabilir işte playbook dediğin hale getirebilmek. Bir kere aslında şeyde bile sıkıntı var. İnsanların bu konuda bilgi paylaşımı bile bazı yerlerde mesela o kapılar da kapalı. Yani çok fazla paylaşmak da istemeyebiliyorlar farklı sebeplerden ötürü. İşte biz bunu zaten öğretim bandı podcastiyle kırmaya çalışıyoruz. 180'den fazla bölümdür ki paylaşsın insanlar istiyoruz. O yüzden aslında orada benzeşiyor kültürler ve misyonlar benzeşiyor. Ama hani bunu da hakikaten uygulanabilir hale getirmek de kolay değil. Ölçeklemek kolay değil. Çünkü bölümün bir tarafında şey çok soyut konular dediniz yani bu konu. Evet, bunlar da soyut. Yani nasıl başarılı şirket olunur? Yani bunun bir uygulanabilir formülü olsaydı zaten herkes başarılı olurdu. Ama işte hani burada olasılığı arttırmaya çalışıyoruz. Ben öyle anlatmaya çalışıyorum. Yani başarılı olma ihtimalini mümkün olduğu kadar hani pozitif yöne doğru arttırmaya çalışıyorsun. O yüzden aslında güzel bir challenge. Yani hani o, bu da bir ürün açıkçası. Hani bu bilgi havuzu da bir ürün yani.
Evet, bir zor evet. Bir ürün. İşte zor iş bunlar. Ama güzel yani. Tutkulu olduğunda çözmesi güzel oluyor. O yüzden gerçekten umuyorum bütün ürün yöneticileri inandıkları problemleri çözüyorlardır.
Bu Product Leadership Summit için hedeflerinizi alayım. Soyut hedefler de olabilir, somut hedefler de olabilir. Gelecek vizyon da olabilir. Yani şuraya doğru götürmek istiyoruz ileride dediğiniz şeyleri de alabilirim.
İlk konuştuğumuzda söylediğim şeyin aynısını söyleyeceğim. Ya herkesin geldiğinde, yani bütün ürün yöneticilerinin ki özellikle işte product leadership dediğimizde ürün liderlerini kastediyoruz. Hani belli bir süredir ürün yöneticiliği yapmış insanların geldiğinde kendilerine bir şey katabileceği, gerçekten kendilerinden olan insanları bulabileceği ve tekrardan gelmek isteyecekleri bir etkinlik yaratmak istiyoruz. Yani kafamızda oluşan şey buydu. Bu insanların sonradan birbirlerinden de bir şeyler katabiliyor olması. Sırf etkinlik günü değil, birbirlerine tekrar danışabiliyor, tekrar gidebiliyor ve sonradan bizim etkinliği düzenlediğimizde tekrardan gelmek istiyor olacakları bir dünya bizim ilk hedefimiz diyebilirim. Sen ne düşünüyorsun Eren? Hani ben sormuş olayım.
Bir PM olarak kafam tabii şeye gidiyor. Yüksek NPS ve yüksek retention diyorsun yani.
Kesinlikle. Sıfır churn.
Sıfır churn.
Ki mümkün değil, biliyoruz hepimiz. Benim için de benzer bir şey. Ya benim de amacım zaten burada 2017'de başlamamın ana sebebi zaten aslında bencil sebeplerden. Yani ben nasıl daha iyi ürün geliştirebilirim diye aslında burada taktikleri öğrenmeye çalışıyordum pazardaki. Fakat bunu da paylaştım, o yüzden aslında kendime de tutmadım yani bu bilgileri. Amacım aynı şekilde bu konferansı da aslında aynı. Farklı bilgilere ulaşmak, farklı insanların birbirleriyle konuşup aslında bir şey öğrenebileceği, kendine bir şey katabileceği platformu sunabilmek. İleride bu daha da büyürse süper olur. Amaç her zaman daha fazla bilgiye ulaşmak. Çünkü bilgi sınırsız bir şey. Bir diğer şey de aslında, hani bu biraz hem bu konferansın hem de üretim bandının da genel bir şeyi. Dilek, biz Evimnet'le beraber çalışırken ben bilmiyorum bunu konuştuk mu hatırlamıyorum ama ben o zamanlar Zalando'da çalışan insanları, Rocket Internet'te çalışan insanları stalkluyordum. Çünkü onların elinde bir playbook olduğunu bir yerden duymuştum. Ve o başarılı ürün çıkarma playbook'una aslında erişmeye çalışıyordum. Bütün bu şey de aslında onun devamı. Üretim bandı vesaire. Bütün o hep playbook dediğiniz, hani sürekli o playbook benim için de çok önemli bir kelime. Onu bulmaya çalışıyorum. Yani öyle bir playbook yok belki ama en azından ideal playbook'u kendim çıkarmak için aslında bütün bu konuşmalar. Product Leadership Summit'te aslında bunun o yolda çok önemli bir taşlardan bir tanesi.
Okuduğumda çok etkilendiğim bir hikaye vardı. Bell Labs'te zamanında dünyanın en büyük inovasyonlarının olduğu bir yer. AT&T'nin para akıttığı, dünyanın en çok patentinin üretildiği yer diyelim. En büyük inovasyon ve buluşlar bizim ortak noktalarına bakıyorlar. Ve aslında bir adamla öğle yemeği yiyenler çıkıyor. Neden? Çünkü adam doğru soruları sorup doğru ampulleri yaktırtırıyor. Ben bir kere öğrenmeyi çok seviyorum. Seninkiyle aynı Eren. Öğrendiğimi paylaşmak istiyorum ama insanlar da birbirleriyle paylaşsın çok istiyorum bir arada. Sanırım üçümüzünki de günün sonunda burada aynı olduğu için bunu yapıyoruz. O yüzden keyifle bekliyorum.
Dilek, Şafak, çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Böyle bir organizasyona ön ayak olduğunuz için. Hani Dilek, sana da teşekkür ederim ama burada Şafak'a da ayrıca bir teşekkür edeyim. Bu işi götüren ana kişidir aslında Scalex'te. Ama Scalex'in de desteği gerçekten burada tartışmasız yani. Yani bütün Scalex'e aslında buradan teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon olacak bence. 22 Nisan'da Collective House Levent'te. Detaylarını da bölüm notlarına da ekleyeceğim. Konferansın detaylarını. Dinleyenlere de ayrıca çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Hoşçakalın, görüşmek üzere.
Kendinize iyi bakın.